Ayrım 12. Motosiklet günlükleri. Ernesto Che Guevara. Sayfa 159. Ernesto'dan babasına mektup. İkitos, 4 Haziran 1952. Büyük nehirlerin kıyıları tamamen yerleşim alanları haline gelmiş. İlkel kabileleri bulmak için küçük akarsuları ormanın derinliklerine kadar takip etmek gerekiyor. Şimdilik bu tür maceralara atılmayı düşünmüyoruz. Bulaşıcı hastalıkların kökü kurutulmuş ama yine de tifo ve sarı hummaya karşı bizi aşılamalarına ses çıkarmadık. Yanımızda bol bol atebrin ve kinin de var. Ormanda yiyecek bulmak zor olduğundan yeterince iyi beslenememek metabolizmada çeşitli sorunlar yaratıyor. Buna bağlı olarak bir sürü hastalık ortaya çıkabiliyor. Fakat en önemli hastalıkların başlıca nedeni bir hafta falan vitaminsiz kalmak. Eğer nehir boyunca ilerlersek bizim de bir hafta boyunca vitaminsiz kalmamız ihtimali söz konusu. Aynı sebeple nehir yolculuğu yapmamızın değip değmeyeceği konusunda hala emin değiliz. Bogota'ya ya da en azından Luguesamo'ya kadar uçakla gitmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra yollar düzeliyor nasılsa. Bu kararsızlığımızın nedeni yolculuğun tehlikeli olabileceğini düşünmemiz değil. Sadece paramızı çok iktisatlı bir şekilde kullanmak istememiz, ileride paraya çok daha acil durumlar için ihtiyacımız olabilir çünkü. Bilimsel merkezlerde boyumuzun ölçüsünü alıyoruz fakat gittiğimiz her cüzzam hastanesinin personeli ve hastalar tarafından sevinçle karşılanıyoruz. Onları ziyarete gelen iki araştırmacının hak ettiği bütün saygıyı gösteriyorlar bize. Ben tabii cüzzam hastalığıyla yakından ilgileniyorum ancak samimi olmak gerekirse bu ilgimin ne kadar sürebileceğini de kestiremiyorum. Lima Hastanesi'ndeki hastaların bizi veda etme biçimleri yolculuğumuzu sürdürme cesaretini vermişti. Orada bize bir küçük ısıtıcı ile kendi aralarında topladıkları 100 sole hediye ettiler. Parasal durumlarını düşündüğümüz zaman bu hediyeler onlar açısından büyük bir servet demek. Ayrıca içlerinden pek çoğunun bizi uğurlarken gözleri yaşarmıştı. Bizi bu kadar çok ve candan sevmelerinin sebebi onların yanında tulumlar giyip eldiven takmamamızdan, herhangi bir adamla yaparken çekinmediğimiz gibi onlarla da rahatça el sıkışmamızdan, onlarla birlikte oturup vakit geçirmekten sıkılmamamızdan, konuşacak hiçbir şeyimiz olmadığında bile havadan sudan sohbet etmemizden ve onlarla futbol oynamamızdan kaynaklanıyor. Bunları yapmak anlamsız bir kahramanlık gösterisi gibi gelebilir size. Fakat bizim bu şekilde davranmamızın bu zavallı insanlar üzerinde psikolojik açıdan çok olumlu bir etki yaptığını görmezlikten gelemiyoruz. Onlara genellikle bir hayvan muamelesi yapıldığından, kendilerinin sıradan bir insan gibi muhatap alınmaları bile çok büyük önem taşıyor. Ayrıca hastalık kapma riskinin çok düşük olduğunu da belirtmeliyim. Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar yalnızca iki görevliye bulaşmış bu hastalık. Birisi Hint içinde hastalarıyla birlikte yaşayan bir tıp görevlisi, diğeri de benim kefil olmayacağım tuhaf bir keşiş. San Pueblo, Cüzzam Kolonisi. Ertesi gün yani pazar günü koloniyi ziyaret etmeye hazırdık. Ancak bir tekneyle nehrin yukarı kısmına gitmemiz gerekiyordu. Tatil günü olduğu için koloniye gidemedik yani. Onun yerine erkeksi görünümlü Sor Alberto'yu, koloniyi yöneten rahibeyi ziyaret ettik. Arkasından da bir futbol maçı yaptık ama ikimiz de çok kötü bir maç çıkardık galiba. Bu arada astımım yatışmaya başlamıştı. Pazartesi günü giysilerimizin bir kısmını yıkamaya gönderdikten sonra hastaların bulunduğu binayı ziyaret ettik. 600 kadar hasta tipik orman kulübelerinde yaşıyor. Oralarda canları ne isterlerse yapıyorlar. Keyifleri yerinde denilebilir. Kendi kurdukları basit işlerde çalışıyorlar. Kendilerine göre hızla ilerleyen değişik bir düzen kurmuşlar. Aralarında yerel memurlar, bir hakim, polis vesaire de var. Doktor Bresciani onlar arasında çok büyük saygı görüyor ve belki kendi aralarında takışan grupların arasında bulup haklarını koruyarak bütün koloniyi o yönetmekte. Salı günü koloniyi yeniden ziyaret ettik. Hastaların sinir sistemlerini kontrol eden Doktor Bresciani'ye bu turlarında eşlik ettik. Cüzzamın sinir sistemi üzerindeki etkileri konusunda bir hayli ayrıntılı bir araştırma yapıyor ve 400 farklı vakayı inceliyor. Bitirdiği zaman bunun çok ilginç bir çalışma olacağını söyleyebilirim çünkü bu bölgede cüzzam vakalarının çoğunda etkiler en çok sinir sisteminde gösteriyor kendisini. Aslına bakarsanız bu tür semptomlar göstermeyen bir tek hastaya rastlamadım. Doktor Bresciani'ye göre Doktor Souza, Lima sadece bu kolonide yaşayan çocukların erken yaşta sergilediği sinirsel belirtilerle ilgileniyormuş. Birlikte koloninin 70 kadar sağlıklı insana ayrılan bölümünü inceledik. Burada temel konforlardan yoksun bir hayat sürüyorlar. Mesela kesintisiz elektrik, buzdolabı, laboratuvar gibi lüksleri yok. Gerçi bize söylendiği kadarıyla bu sorunlar bir yıl içerisinde halledilecekmiş ama şu anda iyi bir mikroskop, mikrotom, bir laboratuvar teknisyeni şu sıralarda bu görevi rahibe Margarita üstlenmiş. Kendisi çok hoş bir insan, büyük bir özveriyle çalışıyor ama bir uzman değil ne yazık ki. Hatta sinir sistemiyle gözler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirilebilecek bir cerrah olsa eminim çok fazla işlerine yarardı. Sinir sistemiyle ilgili çok ciddi sorunlar yaşamalarına rağmen pek az insanın kör olduğuna dikkat çekmekte de fayda var. Belki bu nokta nokta ile ilgili bir şeydir çünkü çoğu tedavi bile görmüyor. Çarşamba günü yeniden doktorla birlikte tura çıktık. Sonra bir süre balık tuttuk ve yüzdük. Geceleri doktor Bresciani ile satranç oynuyor ya da sohbet ediyoruz. Dişçi doktor Alfaro da son derece yumuşak başlı ve arkadaş canlısı bir insan. Perşembe koloninin tatil günü olduğundan onları ziyarete gitmedik. Bütün günü aylaklıkla geçirdikten sonra akşamüstü futbol oynadık. Bu sefer ben fena değildim. Sabah balık tutmaya uğraştık. Ancak ne kadar çaba harcadıysak da oltamıza bir tane balık takılmadı. Cuma günü ben yeniden koloniye gittim. Alberto ise sevimli rahibe Margarita ile birlikte basiloskop yapmak üzere onun yanında kaldı. O gün iki tane sumbi balığı yakaladım ve bu civarda bunlara motada diyorlar. Tuttuğum balıklardan birini Doktor Montoya'ya verdim. Aziz Guevara günü. 14 Haziran 1952. Cumartesi günü. Henüz bir çocuk sayılan ben 24 yaşına bastım. Daha doğrusu bana karşı pek de haşin davranmamış olan hayatla gümüş yılımızı kutlamamıza sadece bir yıl kaldı. Sabah erkenden nehir kıyısına gidip o gün balık tutma konusunda şansımın yaver gidip gitmeyeceğini kontrol ettim. Fakat başta kazansanız bile en sonunda hep kaybediyorsunuz. Akşamüstü geç saatlerde futbol maçı yaptık. Ben her zamanki gibi kalecilik görevimi genelde olduğundan daha başarılı bir şekilde yerine getirdim. Akşam Doktor Bresciani'nin evinde leziz bir şölenden sonra koloninin yemek salonunda bizim için bir eğlence düzenlendi ve ulusal Peru içeceği olan Pisco sular gibi aktı. Alberto, Pisco'nun merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri konusunda tam bir uzman. Çok geçmeden herkes çakır keyif olmaya başladı ve koloninin yöneticisi ayağa kalkıp bizim adımıza kadeh kaldırarak dokunaklı bir konuşma yaptı. Pisco'nun etkisinin iyice hissedilmeye başlamış olması, ben de şöyle bir şeyler döktürmeme sebep oldu. Evet, Doktor Bresciani'nin kadeh kaldırışına geleneksel bir tavırdan daha fazlasıyla karşılık vermek benim görevim. Pek fazla paramız olmadığı için size tek sunabileceğimiz sözcüklerdir. Şimdi bu sözcükleri kullanarak koloninin bütün personeline yürek dolusu şükranlarımızı sunmak isterim. Hepinizle yeni tanışmış olmamıza rağmen sanki kendi aranızdan biriymiş gibi benim doğum günümü kutlayarak sevginizi harika bir biçimde gösterdiniz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Biz birkaç gün sonra Peru'dan gideceğiz. O yüzden bu sözlerim aynı zamanda bir veda konuşması yerine geçiyor. Ben de Peru'ya ve Tacna'ya geldiğimizden beri bizi misafirperverlikle bağlarına basan bu ülkenin tüm insanlarına minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Bir şey daha. Ama bu söyleyeceğimin kutlamayla bir ilgisi yok. Böylesine soylu bir amaca sözcülük yapmak bizim haddimiz değil. Fakat inanıyoruz ki Amerika'nın istikrarsız ve dengesiz uluslara bölünmüş olması tam bir hayalden ibaret. Meksika'dan Magellan Boğazı'na kadar benzer etnografik özellikleri olan tek bir melez ırka aitiz hepimiz. Bu yüzden dar görüşlü yaklaşımdan herkesin kurtulması umuduyla kadehimi Peru'ya ve Birleşik Amerika'ya kaldırmak istiyorum. Konuşmam gür alkışlarla karşılandı. O civarda sadece mümkün olduğunca çok alkol tüketmek anlamına gelen eğlence, sabahın üçüne kadar neşe içinde devam etti. Yatıp uyuyabilmemiz ancak o saatten sonra mümkün oldu. Pazar sabahı kırmızı sazdan giysiler giyen Yaguas kabilesini ziyaret ettik. 30 dakika boyunca derin, karanlık jungle'larla ilgili dedikoduların boş olduğunu kanıtlayan bir patikadan ilerledik. Bu insanların dışarıda, ahşap kalaslar dışında sürdürdükleri yaşantı çok ilginçti. Geceleri sivrisinek saldırılarından korunmak amacıyla minik, sımsıkı örülmüş sazdan kulübelerde uyuyorlardı. Kadınlar geleneksel kostümlerini giymekten vazgeçtikleri için memelerini hayranlıkla izlemek imkansızdı. Çocuklar şiş karınlı ve sıskaydı. Fakat yaşlılar, jungle'da yaşayan insanlar arasında yaygın olan vitamin eksikliğinden muzdarip görünmüyorlardı. Ana yemekleri yuka, muz, hurma ve tüfekle avladıkları hayvanlardı. Bütün dişleri çürümüştü. Kendi dillerini konuşuyor ama İspanyolca konuşulduğu zaman neyin söz konusu olduğunu anlıyorlardı. En azından içlerinden bir kısmı. Akşamüstü onlarla futbol oynadık. Kalecilikte giderek daha iyileşiyordum. Ama gafil avlanıp hain bir gol yedim yine. O gece Alberto beni uyandırdı. Karnında şiddetli bir ağrı vardı. Ağrının mide boşluğunda olduğunu anladık. Ben onun acılarıyla yakından ilgilenemeyecek kadar yorgundum. O yüzden reçetesine sabret diye yazdım ve arkamı dönerek sabaha kadar sıkı bir uyku çektim. Pazartesi günü koloniye ilaç dağıtımı yapılmaktaydı. Rahibe Margarita'nın son derece iyi baktığı Alberto, 4 saatte bir düzenli olarak penisilin alıyordu. Doktor Bresciani bana hayvan taşıyan bir sal beklediklerini söyledi. Biz de istediğimiz kadar çekiç, çivi ve kereste alıp kendimize küçük bir sal yapabilirdik. Bu fikre balıklama atladık ve Manaus'a filan gitme planları yapmaya başladık. Benim ayağım iltihap kapmıştı. O yüzden akşamüstü maçı sırasında kenarda oturdum. Oyunu izlemek yerine Doktor Bresciani ile aklımıza gelen her konuda konuştuk. O gece çok geç bir saatte yattım. Salı sabahı Alberto iyileşmişti. O yüzden birlikte koloniye gittik. Doktor Montoya o sırada cüzamlı bir sinir sisteminde nefrit ameliyatı yapıyordu. Tekniği çok yetersiz olmasına rağmen son derece olumlu sonuçlar aldı. Akşamüstü yakınlardaki bir koya balık tutmaya gittik. Tabii ki hiçbir şey yakalayamadık ama dönüşte yürümek yerine kıyı boyunca yüzmeye karar verdim. Bu da beni o kadar uzun süre beklemek istemeyen Doktor Montoya açısından sıkıntılı dolu 2 saat demekti. O gece küçük bir parti verildi fakat gecenin sonu ciddi bir kavgayla bitti. Kavgayı Senyor Lezama Beltran çıkarmıştı. Çocuksu, içine kapanık bir adamcağızdı bu. Üstelik büyük ihtimalle biraz sapıktı da. Zavallı adam sarhoş olduğu ve partiye davet edilmediği için çok öfkeliydi. O yüzden hararetli bir şekilde bağırıp haykırmaya başladı. En sonunda biri ayağa kalkıp gözünü morartınca ve onu iyice benzetince devrildiği yerde kala kaldı. Olay bizi çok üzdü. Çünkü homoseksüel ve çok sıkıcı bir adam olmasına rağmen zavallı adam bize çok iyi davranmış ve her birimize 10 sole vermişti. Böylece benim 479, Alberto'nun 163,5 solesi olmuştu. Çarşamba günü yağmurlu bir sabahtı. Bu yüzden hastaneye gitmedik ve boş bir gün geçirdik. Ben yatağıma uzanıp Garcia Lorca okudum. Daha geç saatlerde ise iskeleye yaklaşan salı seyrettik. Salı sabahı hastane personelinin tatil günüydü. Doktor Montoya ile birlikte yiyecek almak için nehrin diğer yakasına geçtik. Amazon'un kollarından birini aşarak çok ucuz fiyatlarla papaya, yuka, mısır, balık ve şeker kamışı aldık. Dönüşte bir sürede balık tuttuk. Montoya sıradan bir balık yakaladı. Benim şansıma ise bir mota çıktı. Geri dönerken şiddetli bir rüzgar nehri karıştırınca kaptan Roger Alvarez'in kanosuna çarpan dalgalardan ödü koptu. Ben dümene geçmek istediysem de bu isteğim geri çevrildi. Bunun üzerine nehrin sakinleşmesini beklemek amacıyla salı bir kıyıya çektik. Akşamüstü saat 3'e kadar eve varmamız mümkün olmadı tabii. Gelince de balıklarımızı pişirdik. Fakat nedense açlığımı gideremedi yemeğimiz. Roger hep birbirimize birer gömlek, bana da bir pantolon verdi. Böylece moralimi iyice yerine geldi. Salımız artık açılmaya hazırdı. Koloninin hastalarından bazıları o gece bize bir veda serenadı yapmaya geldiler. Şarkıları kör bir adam söylüyordu. Müzik grubu bir flütçü, bir gitarist ve parmaklarından eser kalmamış bir bandoneon, küçük bir akordeon çalgıcısından oluşuyordu. Hasta olmayan bir gitarist, bir saksafoncu ve bir de perküsyoncu vardı. Bundan sonra sıra konuşmalara geldi. 4 hasta sırayla ellerinden geldiği kadar ciddi bir tonla konuştular ve biraz beceriksiz olsalar da konuşmalarını tamamlamayı başardılar. Yalnız birisi ne söyleyeceğini unuttu ve umutsuzluk içinde haykırmaya başladı. Doktorlar için 3 kez yaşasın. Sonra Alberto ışıltılı kelimelerle ikimiz adına hepsine teşekkür etti. Peru'nun doğal güzelliklerinin o anın duygusal önemi yanında sonik kaldığını, duygularını ifade edecek sözcükleri bulmakta zorlandığını söyledi. Sonra kollarını Perulular gibi 2 yana açarak ve sesini bir Perulu tonu iliştirmeye gayret ederek "Hepinize teşekkürler," dedi. Sonra hastalar sallarına bindiler ve şarkılar eşliğinde nehirden aşağı ilerlemeye başladılar. Fenerlerin solgun ışığı manzaraya büyülü bir hava vermekteydi. Biz bir iki tek atmak üzere Doktor Bresciani'nin evine gittik. Bir süre sohbet ettikten sonra da yataklarımıza çekildik. Cuma günü yola çıkacağımız için hastalarla vedalaştık. Biraz fotoğraf çektikten sonra Doktor Montoya'nın hediye ettiği 2 nefis ananası da alarak geri döndük. Güzel bir banyo yapıp yemek yedik. Saat 3'te insanlarla da vedalaşmaya başladık ve yarı saat sonra Mambo Tango adını verdiğimiz salımıza binip nehirden aşağı yol almaya başladık. Salı yapmamıza yardımcı olan Doktor Bresciani, Alfaro ve Chavez de başka bir sala binerek bizi bir süre takip ettiler. Bizi nehrin ortasına götürdüler ve orada kendi başımıza bırakarak geri döndüler. Küçük kontikimiz. 2-3 sivrisinek uykumla arama girmeyi başaracak değildi ve nitekim birkaç dakika içinde uykum galip geldi. Dalıp gitmiştim ama zaferim kısa sürdü. Bu sefer de Alberto'nun sesi beni yuvarlandığım nefis boşluktan çıkarıp kendime getirdi. Nehrin sol kıyısında bir kasabanın soluk renkleri ışıkları belirlemişti. Görünüşte bakılırsa Letitia'ydı burası. Sonra salımızı ışıkların geldiği tarafa doğru ilerletmeye başladık. Çok zahmetli bir işti bu. Felaket de o sırada meydana geldi. Sal, niyetine kullandığımız zımbırtı nehir kenarına yanaşmamakta inat ederek akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Bütün gücümüzle kürek çekiyorduk ve tam doğru rotada ilerlemeye başladığımızı düşünürken sal bir anda dönerek bizi akıntının ortasına atıveriyordu. Ümitsizlik içinde gittikçe bizden uzaklaşan ışıkları izledik. İkimiz de bitkin düşmüştük. En azından sivrisineklere karşı bir zafer kazanalım diye uyumaya karar verdik. Ne yapacağımıza şafak sökünce karar verecektik artık. Doğrusu durumumuz pek iç açıcı görünmüyordu. Akıntıya kapılıp ilerlemeye devam edersek Manaus'a kadar gitmemiz gerekecekti. Öğrendiğimize göre burası en az 10 günlük mesafedeydi. Ayrıca başımızdan geçen ufak bir kaza bizi oltalarımızdan ayırmıştı. Yiyeceğimiz yoktu. Dilediğimiz zaman sahile çıkamıyorduk ve gerekli belgelerimiz olmadan Brezilya'ya giriş yapmış durumdaydık. Dillerini de doğru dürüst bilmiyorduk. Neyse ki bütün bu sorunlar uykunun uyuşturucu derinliklerinde kaybolup gitti. Beni uyandıran güneş oldu ve ne durumda olduğumuzu anlayayım diye sürünerek sinekliğimin altından çıktım. Dünyanın en kötü yol arkadaşı olan küçük kontikimiz nehrin sağ kıyısına yanaşmış, yakınlardaki bir eve ait olması gereken küçük bir iskelede sakin sakin duruyordu. Etrafı kolaçan etme işini sonraya bıraktım çünkü sinekler hala çevremizdeydi ve canımı çıkarıyorlardı. Alberto hala kütük gibi uyumaktaydı. Ben de aynı şeyi yapmaya karar verdim. Üzerime korkunç bir bitkinlik ve rahatsız edici bir uyuşukluk çökmüştü. Karar verme yeteneğimi tamamen kaybettiğimi hissediyordum. Fakat işler ne derecede kötüleşirse kötüleşsin, her türlü belaya karşı çıkabilecek güçte olduğumuz düşüncesine sığınarak yatıp uyudum. Kolombiya, Bogota'dan mektup. 6 Temmuz 1952. Sevgili anne, işte buradayım. Birkaç kilometre daha ilerledim. Birkaç peso daha fakirleştim ve Venezuela'ya gitmeye hazırım. Öncelikle doğum günümü en içten dileklerimle kutladığımı söylemek isterim. Umarım ailemizle birlikte mutlu bir doğum günü geçirmişsindir. Şimdi kafamı toplayıp iki tosttan beri büyük maceramda neler olduğunu anlatacağım sana. Planımıza göre hareket ettik. 2 gece sadık dostlarımız sivrisinekler eşliğinde yolculuk ettik. San Pablo Kolonisi'ne şafak sökerken ulaştık ve orada bize kalacak yer ayarladılar. Harika bir insan olan koloni yöneticisi bizi hemen bağrına bastı ve genel olarak kolonideki herkese çok iyi anlaştık. Sadece niçin dualara gelmediğimizi sorup duran rahibeler biraz canımızı sıktılar. Sonuçta anlaşıldı ki koloniyi bu rahibeler yönetiyormuş ve dua etmeye gitmeyenlerin yemekleri azaltılıyormuş. Bize hiç yemek vermediler gerçi ama çocuklar yardımcı olunca idare etmeyi başardık. Bu küçük soğuk savaş haricinde hayat son derece keyifliydi. Ayın 14'ünde bol bol pisco içilen bir doğum günü partisi düzenlediler benim için. Pisco, insanı hemen sarhoş eden bir içki. Bir tür cin denilebilir. Hastane yöneticisi de şerefimize kadeh kaldırdı ve içkiden aldığım ilhamla çok panamerikan bir konuşmayla karşılık verdim. Bizim gözümüzde seçkin bir topluluk olan ve kafayı iyice bulmuş dinleyiciler konuşmamı bol bol alkışladılar. Orada planladığımızdan biraz daha uzun kaldık ama en sonunda Kolombiya'ya doğru yola çıktık. Yola çıkmadan bir gece önce bir grup hasta koloninin hastalar bölümünden bir kano içinde geldiler. Dalga kırana çıkıp bize veda serenatları söyleyip dokunaklı konuşmalar yaparak gözlerimizi yaşarttılar. Kendisinin Peron'un doğal varisi olduğuna inanan Alberto, onlara öyle etkileyici ve demagojik bir söylev verdi ki bizi uğurlamaya gelen arkadaşlarımız kahkahalarla yerlere yığıldılar. Yolculuğumuz boyunca karşılaştığımız en ilginç manzaralardan biriydi bu. Sağ elinde parmakları olmayan bir akordeon çalgıcısı, bileğinde bağladığı küçük çubuklarını kullanıyordu. Şarkıcı kördü ve müzik grubunda yer alan diğerleri de sakattı. Bu durumun nedeninin bu bölgede çok yaygın bir sinir sistemi hastalığından kaynaklandığını öğrendik. Lambaların ışığı ve fenerlerin sudan yansıyan ışığı yüzünden sanki bir korku filmi sahnesini izliyormuş gibi hissettik kendimizi. Burası çok güzel bir yer. Çevremiz tamamen sık ormanlarla çevrili ve aborijin kabileleri kaldığımız yerden birkaç kilometre uzakta yaşıyorlar. Elbette gidip onları da ziyaret ettik. Her yerde bol bol yiyecek, balık ve et vardı. Senin anlayacağın potansiyel bir servetle çevriliydi her yanımız. Mato Grosso'yu nehir yolculuğuyla geçip ileride bir gün Paraguay'dan Amazon'a gitmeyi, yolculuk boyunda doktorluk yapmayı hayal ettik. Kendi evimize sahip olmayı. Belki bir gün. Kendimizi gerçek kaşifler gibi hissetmeye başlamıştık ve bizim için özel olarak yapılan lüks bir salla nehre açıldık. İlk gün iyi geçti ama gece nöbet tutmak yerine ikimiz uyandığımızda salımızın nehrin kıyısına çarpıp durmuş olduğunu gördük. Köpek balıkları gibi yemek yedik. Ertesi gün mutlu bir biçimde geçti. Bundan böyle nöbet tutmaya karar vermiştik. Başka bir sorun çıkmasını istemiyorduk çünkü. Şafak vakti akıntı bizi nehir kenarına taşımıştı. Yarı yarıya suyun altında kalan ağaç dalları az daha salımızı deviriyordu. Yönetim sırasında yanımızda taşıdığımız tavuklardan biri saldan düşüp akıntıyla uzaklaşınca bir ceza puanı aldı. San Pablo nehrini boydan boya geçmiş olan ben bile o tavuğun arkasından atlayıp onu yakalamayı göze alamadım. Bunun bir nedeni arada bir yüzeye çıkan timsahlar görmüş olmamızdı. Başka bir nedeni de bende geceleri peydahlanan su korkumu hala atlatamamış olmam. Sen ya da Anne Maria orada olsanız tutar çıkarırdınız tavuğu sudan. Sizin benim gibi aptalca korkularınız yoktur. Sonra oltalarımızdan birini dev bir balık takıldı ve onu sola çıkarana kadar akla karayı seçtik. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Sonra salımızı nehrin kenarına bağladık ve çevrede her zamankinden daha canavar sivrisineklere rastladığımız için birlikte sinekliğin altına girdik. İyi bir uyku çektikten sonra balığı tavuğa tercih eden Alberto, yem takıp suya bıraktığımız iki oltamızın gece kaybolduğunu fark etti. Ve morali iyice bozuldu. Yakında bir ev olduğunu bildiğimizden gidip onlara Letitia'nın ne kadar uzakta olduğunu sormaya karar verdik. Ev sahibi son derece düzgün bir şekilde konuştuğu Portekizce ile Letitia'nın bulunduğumuz yerden 7 saat geride kaldığını, artık Brezilya'da olduğumuzu söyleyince Alberto ile hangimizin nöbet sırasında uyuyakaldığına dair şiddetli bir tartışmaya tutuştuk. Fakat yapacağımız bir şey olmadığı da gün gibi ortadaydı. Bunun üzerine evin sahibine bize cüzzam kolonisindekilerin hediye ettiği 4 kilo çeken ananası ve balığı hediye ederek bunlar karşılığında o gece bizi misafir etmesini istedik. Geri dönüş yolu da çok kısa sürdü ancak bizim açımızda çok zahmetli oldu. Çünkü nehir akıntısının tersi yönünde kürek çekmemiz gerekmekteydi ve kano kullanmaya alışkın insanlar değildik. Letitia da bize iyi davrandılar. Karakolda yer ve yatak sağladılar ama ancak %50 indirim yaptırabildik. Ve 130 Kolombiya pesosu ile fazla bagajımız için ayrıca 15 peso vermek zorunda kaldık. Ödediğimiz paranın Arjantin parası olarak karşılığı hemen hemen 1500 peso ediyordu. Günümüzü karartan olay, gecede bir defa gelen uçağı beklerken bizden bir futbol takımına antrenörlük yapmamızı istemeleri oldu. Aslında onları sadece yönetecektik ama o kadar kötü bir maç çıkarıyorlardı ki biz de soyunup takıma katılmaya karar verdik ve sadece penaltıdan gol yiyerek bölgenin en zayıf takımını şampiyonluğa taşıdık. Alberto, Arjantinli ünlü bir futbolcu olan Pedernera gibi oynadı. Hatta ona Pedernerita adını bile taktılar. Ben de Leşia tarihine geçecek bir penaltı kurtarmayı başardım. Kutlamalar çok güzel geçecekti ama maçın sonunda hep birlikte Kolombiya Ulusal Marşı'nı söylemeye karar verdiler. Ve ben dizimdeki kanı temizlemek amacıyla biraz yere doğru eğilince albay öfkeyle bana bağırmaya başladı. Tam ben de ağzımı açıp ona sıkı bir karşılık verecekken, yolculuğumuzu tehlikeye atmamak için dilimi ısırarak susturmayı tercih ettim. Kokteyl karıştırıcısı gibi bir uçakla muhteşem bir uçuş yaptıktan sonra Bogota'ya vardık. Yolda Alberto diğer yolcularla sohbet etti ve onlara başımızdan geçen korkunç bir uçak macerasını anlattı. Paris'te uluslararası bir cüzdan uzmanları konferansına katılmak üzere Atlantik'i geçerken uzak az daha düşüyormuş, dört motorun üçü bozulmuşmuş, bütün yolcular panik içinde ağlaşıp duruyorlarmış gibi. Ha, hikayeyi o kadar ikna edici bir ses tonuyla anlatıyordu ki ben bile korktum. Sanki iki kez dünyanın çevresini dolaşmış gibiydik. Bogota'da ilk günümüz iyi geçti. Üniversite kampüsünde yemek yedik ama kalacak bir yer ayarlayamadık. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen kurslara katılan öğrencilerle doluydu her taraf. Tabii ki içlerinde Arjantinliler yoktu. Sabah birden sonra en sonunda hastanede kalacak bir yer bulabildik. Daha doğrusu geceyi geçirecek birer sandalye gördük orada. O kadar da parasız değiliz gerçi, ancak bizim gibi kaşifler burjuvalara otel parası ödemektense ölmeyi tercih ederler. Derken cüzam hastalığı servisi bizi bölümüne aldı. İlk gün bizi dikkatle incelemişlerdi, çünkü yanımızda getirdiğimiz tavsiye mektubu övgülerle dolu olmasına rağmen sol kanatta oynayan usta bir Arjantinli futbolcu olan Lustiao'yu aynı mevkide oynayan Doktor Pesce tarafından imzalanmıştı. Alberto diplomalarını adamların gözüne soktu. Ben de nefes almalarına fırsat bırakmadan alerjilerle ilgili çalışmalarımı sayıp dökmeye başladım. Böylece adamları neredeyse aptala çevirdim. Sonuç mu? İkimizi de iş teklif ettiler. Benim bu teklifi kabul etmeye hiç niyetim yoktu. Alberto ise belli nedenlerden dolayı teklife evet demeyi düşünüyordu. Fakat yolda oturmuş neye karar vereceğimize kafa yorarken Roberto'nun bıçağıyla yere bir şeyler çizdim. Bunu gören bir polis memuru bizi öyle feci biçimde azarladı ki en kısa sürede kapağı Venezuela'ya atmaya karar verdik. Siz bu mektubu aldığınızda ben yola çıkmak üzere olacağım. Onun için şansımızı denemek isterseniz Cúcuta, Santander del Norte, Kolombiya adresine yazın ve hemen buraya, Bogota'ya bir mektup gönderiverin. Yarın Millonarios Real Madrid maçına gideceğim. En ucuz tribünden kendimize birer bilet ayarladık. Burada insan hakları gördüğümüz her ülkeden daha fazla kısıtlanıyor. Polis silahlı olarak durmadan sokaklarda devriye geziyor. Her fırsatta belgeleriniz soruluyor. Bazı polisler o kadar cahil ki uzattığımız kağıtları tersten tutarak okur gibi yapıyorlar. Ortam çok gerilimli. Bir devrim söz konusu. Alıyoruz. Taşra bölgeleri ayaklanmak üzere. Ordu da isyanları bastırmaya gücü yetmeyecek kadar güçsüz durumda. Muhafazakarlar kendi aralarında kavga ederlerken küçücük konularda bile görüş birliğine varamıyorlar. Radikal liberal politikacı George Elisier Gaeta'nın öldürüldüğü gün olan 9 Nisan 1948'in anısı hala herkesin aklında. Kısacası burası çok boğucu bir yer. Eğer Kolombiyalılar bu koşullara katlanmakta ısrar ediyorlarsa bu tabii onların bileceği şey. Hepsine bol şans. Fakat biz bir an önce çekip gideceğiz buradan. Alberto'nun Caracas'ta iş bulması görünüşe göre çok kolay olacak hem. Umarım biriniz bana birkaç satır karalayıp nasıl olduğunuzu anlatırsınız. Bu defa Beatriz'den bilgi toplamak zorunda kalmayacaksınız, çünkü ona cevap yazmayacağım. Artık her şehirden sadece bir mektup göndereceğiz. Bu yüzden Alfredito Gabella'nın kartını da bu zarfın içine koyuyorum. Sizi tepeden tırnağa özleyen oğlunuzdan sevgiler. Umalım da yaşlı adam Venezuela'ya gelebilsin. Hayat burada daha pahalı ama ücretler çok daha iyi ve onun gibi bir cimrinin çok hoşuna gidecektir bu. Sahi, bir süre burada yaşadıktan sonra hala Sem amcaya aşık kalmaya devam ederse, neyse lafı karıştırmayalım. Babam nasılsa satır aralarını okumayı bilir. Ciao. 12. ayrımın sonu, sayfa 175.